Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yine bir Oto Gündem'in ikinci bölümüyle, yine bir değil o yüzden, evet. Oto Gündem'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Maalesef ülkemizi derinden etkileyen, hepimizi hala şu an aklımıza soru işaretleri oluşturan deprem felaketinin sonrasındaki çektiğimiz ilk bölüm bu. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlara da başsağlığı diliyoruz.
Evet.
Bizim de yakınlarımızda zaten aynı şekilde var. O yüzden biraz böyle tatsız olabilir. Lütfen kusurumuza bakmayın. Şimdi bugünkü konumuz aslında hemen sen nasılsın bu arada? Hiç konuşmadık da
İyiyim
bu
abi,
patlaya geldik
sormalı.
Ve çekiyoruz ediyoruz.
Yani malum kafalar,
evet,
işte asrın
biraz
felaketi olarak gördüğümüz depremde.
Evet. Bir şekilde herkesin aklında deprem var zaten.
Evet, hala da atlatmış değiliz. Malum biz de
Doğru.
İstanbul'dayız. İstanbul depremi de konuşuluyor. Yani
Kesinlikle.
sürekli zihinler bir şeylerle meşgul.
Depremle meşgul, çok doğru. Hakikaten bu bitmiyor. Bitmeyecek gibi de görünüyor.
Evet.
Bitmesin de, hatta ben de bugün şunu düşünüyordum. Bir şekilde depremi sürekli hayatımızda gündemde tutmak için.
Hı.
Çünkü unutuyoruz bunu malum olduğu
Maalesef,
üzere.
evet.
Biraz belki Donan Haber olarak da her ay bir deprem içeriği, bir şekilde depremle ilgili bir içeriği hatırlatmak bağında, unutmamamız için belki de yapmamız lazım diye düşünüyorum.
Hı.
İşte belki otomobille ilgili konuşurken işte karavanlarla ilgili belki konuşabiliriz yarın bir gün bununla ilgili ne olabilir diye.
Evet,
Ama illaki
karavanlar.
bir konu bulunabilir çünkü ne kadar önemli olduğunu, aslında konteynerların ne kadar önemli olduğunu, çadırların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz
Hı.
ama işte karavanlar da, çünkü bazı inisiyatifler oldu. Karavanlarını oraya götüren ve orada bölgede kullandıranlar oldu, sağ olsunlar. O yüzden hani bir mobility'nin de bu tip durumlarda ne kadar önemli olduğunu gördük.
Ya aslında hani öyle bir duruma geldi ki artık o bölgede 10 ili kapsayan büyük,
evet,
bir felaket yaşandı ve hani olabilecek her desteğe müthiş bir ihtiyaç var.
Çok doğru,
Yani
bravo.
çadır, ondan sonra konteynerlar, karavanlar, yani
Evet.
Aklınıza gelip gelemeyecek her şey,
Her şey
orada büyük
ihtiyaç
öneme
haline
sahip.
geldi.
Büyük bir
Çok doğru.
ihtiyaç yani.
Evet, bu konuya tekrar döneceğiz tabii ki dediğimiz gibi ama bugün için Oto Gündem'deki ilk konumuz Ford'la Koç'un, ki zaten aslında Türkiye'de Ford deyince Koç malum
Evet.
akla geliyor. Onların Avrupa'yı da ilgilendiren bir konusu, hatta iyi de bir konu, batarya konusu.
Evet, batarya fabrikası. Hatırlarsan ilk bölümümüzde abi şeyi konuşmuştuk. Toyota'nın CHR için, şarj edilebilir hibrit CHR'ı Türkiye'de üreteceğini ve onun için fabrikasında batarya hattı kuracağını söylemiştik. Şimdi bir haber de Ford'tan geldi.
Süper.
Bu zaten aslında konuşuluyordu bayağıdır. Bir yatırımı falan açıklanmıştı ama şu anda mesela imzalar atılmış.
Hı hı.
Ford büyük bir batarya fabrikası için Türkiye'yi seçti Koç'la beraber. Hani hatta şey de var, LG de var. LG Energy Solution, bu batarya tarafı.
LG'nin, evet, batarya,
evet,
bravo.
3 büyük şirket Ankara'da büyük bir batarya fabrikası
kuracaklar. Süper
kuracaklar.
Haber.
Evet, ülkemiz için güzel,
evet,
bir yatırım. Hem istihdam açısından hem ekonomi açısından.
Şimdi böyle direkt komplo teorileri gibi düşüneyim. Bir dakika, batarya olduğu için acaba çevreye uyumlu mudur değil midir, ama LG var, Koç var, Ford var.
Evet.
Bunlardan insan kötü bir şey doğrusu beklemez. O yüzden nerede? Ankara'da dedim bu arada.
Evet,
Sözünü de
Ankara'da.
kestim ben ama.
Yani şimdi konunun en çok tartışılan yerlerinden biri Ankara'da kurulması oldu. Hani neden yani bu? Malum şimdi Türkiye'ye bir yatırım geldiğinde, büyük bir yatırım olduğunda özellikle hep şey konuşuluyor. İstanbul veya İstanbul çevresi neresi? Hele otomotivse konu.
Bursa
İşte
tarafı.
Körfez'e yakın
Evet,
yerler.
evet.
Bursa
Bravo.
Tarafı, işte Gebze. Ama
Doğru.
şimdi bu fabrika için mesela Ankara'da kurulması şaşırtıcı oldu biraz.
Evet.
Aslında bir yandan da iyi. Neden? Yani şu anda depremler gündemde.
Evet.
İstanbul, Büyük Marmara depremi bekleniyor ve şimdi İstanbul çökerse,
evet,
Türkiye ekonomisine çok büyük bir zarar var. Tabii ki şey bir yana.
Tabii
Can
yani
kayıpları bir
muhakkak
yana.
muhakkak tabii ki tabii
Hı-hı.
ki. Ben de şeyi söyleyecektim. Mesela TOG'un kampüsü için yapılan 30 bin kazıktı galiba, dikilmişti.
Hı-hı.
İnanılmaz bir betonlama çalışması ve altyapı çalışması yapılmıştı orada sağlamlaştırmak için. Tamamen bu konuda. O zamanlar biraz da eleştirilmişti böyle sosyal medyada, işte ya bu kadar gerek var mıydı falan diye, ama
Hı-hı.
işte bu tip kötü günlerde o akla geliyor hemen. Ya evet,
Evet.
iyi ki yapılmış diye. Çünkü bu kadar büyük bir yatırım yaptığında ya doğru bir yerde yapacaksın ya da yaptığın yerde doğru şekilde yapacaksın.
Hı-hı.
Ankara'da yapılması bu anlamda aslında İstanbul'dan uzaklaşmak anlamında da iyi. Yani İstanbul'a herkesin gelmesi, işte işlerin burada olması sonuçta nüfusu arttırıyor ve daha sıkı bir alanda, daha küçük bir alanda, daha kalabalık bir hale geliyoruz. Ankara
Tabii
bu
ki.
anlamda aslında hem Türkiye'nin belirli yerlerinde yakın olduğu için de en azından bir şeye ihtiyaç olduğunda da Ankara gibi büyük bir şehrin içinde olmak da aslında iyi olabilir. Sanki aynen güzel öyle fikir gibi geliyor böyle bakınca.
Aynen öyle. Zaten hani depremden dolayı, ya depremi de geçtik artık, İstanbul bu kadar büyük bir nüfusu kaldırmıyor zaten hani depremin evet de ötesinde. Ve hani uzmanlar her zaman diyor işte İstanbul'da nüfusun azaltılması lazım, İstanbul'u terk edin, başka yerlere gidin, ama şimdi ekonomi ölçeğine baktığında nereye gideceksin? Böyle bir
tabii
imkanın yok,
yok
ki. Ben mesela burada çalışıyorum, milyonlarca insan burada çalışıyor.
Evet.
Başka bir tarafa baktığında sanayi yatırımı yok doğru düzgün. Yani bunların başka kentlere yapılması önemli. Mesela bir batarya fabrikası demek büyük bir istihdam demek.
Kesinlikle.
Yani binlerce insanın mesela İstanbul yerine Ankara'da çalışması demek ki.
Kapasite belli mi bu arada ne kadar olacağıyla ilgili?
Şöyle, fabrikanın temeli bu yıl atılacakmış. Çok uzun bir zaman değil aslında. Bayağı yakın vadeli bir plan.
Çok iyi bu yıl, evet.
Evet, yani üretimin de 2026 yılında başlamasını
Çok iyi,
planlanıyormuş.
Fabrikayı kur et.
Evet, ilk etapta 25 gigawatt saat yıllık kapasitesi olacakmış, ama ilerleyen süreçte bunu 45 gigawatt saate kadar
Yani aslında böyle
çıkarılması.
bakınca fena değil, güzel görünüyor. Yani bir bu bölgede en azından tamamen değilse bile sanki bölgeye yani hiçbirisi olmasa bile Türkiye için bile çok iyi.
Tabii.
Bu hamlelerin gelmesi, ülkenin de elektrikli otomobile geçmesi anlamında TOGG var. İşte şimdi bu var.
Evet.
Tabii belki mesela düşünüyorum, TOGG'un da burada olması, TOGG girişiminin de elektrikli olması belki bu tip girişimlerin önünü açan şeylerden biri de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ülkenin elektrikli otomobile daha hızlı geçeceğini düşünüyor olabilir markalar. Çünkü bu sonuçta bir inisiyatif yine, yani bu girişimi almak, bunu öne çıkarmak önemli. Ki bugünkü haberlerimiz arasında Almanya ile ilgili bir haber de var. Yine senin kaleme aldığın Volkswagen ve Mercedes'in Alman hükümetine isteği
Evet,
var.
şarj istasyonları
Evet,
konusunda.
yani o yüzden aslında hani böyle bakınca burada o geleceği belki daha iyi görüyor olabilirler gibi şu an böyle bir sesli bir şey düşünüyorum ama.
Ya tabii ki mutlaka bir ülkenin kendi bir marka oluşturup, bir marka kurup kendisi bir elektrikli otomobil üretmesi tabii ki yani diğer markalar açısından da daha bir
Cazip
güven veren
olabilir.
bir konu
Doğru.
yani sonuçta. Çünkü bu markanın olması demek, altyapının, onun için gereken bir altyapının oluşturulması demek, gereken şarj istasyonunun kurulması demek. Tabii ki bu diğer markalar açısından önemli. Neden? Çünkü TOGG'un Turgo tarafında kurduğu şarj istasyonlarını sadece TOGG kullanmayacak.
Tabii.
Bunu diğer bütün
Aynen
markaların.
öyle. Elektrik bu. Mesela
Tabii
şey
ki.
hatırlıyorum. Toyota ve diğerleri aslında şeyi yapmıştı. Hatırlıyor musun? Dizel getirmemişlerdi Türkiye'ye. Çünkü dizelin Türkiye'deki dizel kalitesinin düşük olduğunu, motorların da uzun vadede iyi çalışmayacağını, bunun da aslında zarara yol açacağını düşünüyorlardı. O yüzden getirmiyorlardı. Sonra ne zaman buradaki o standart oturdu, ondan sonra artık onlardan da dizel görmeye başlamıştık. Aslında bir nevi ona benziyor. Burada da insanlar, markalar elektrikli otomobillerini Türkiye'ye daha çok getirmeyi düşünebilirler. Hele ki bu tip haberlerden sonra iş çok daha farklı bir noktaya gidebilir gibi.
Aynen öyle.
Bakalım, istersen var mı başka bir detay orada? Koç Holding
şu an
açıklamaları
için
var galiba
yani
iki tarafı da.
Fabrikayla ilgili ben şeyi merak ettim. Acaba hani istihdam konusunda bir şey
şey var mı
açıklamışlar mı diye bu kapasite dışında, ama şu
kapasite
an
var sadece değil mi?
evet, şu an istihdamla ilgili yani kaç kişinin çalışacağıyla ilgili bir açıklama yok gibi görünüyor.
Evet.
Ya yani ilerleyen zamanlarda bununla ilgili detaylar da belli olur zaten. Şu an
Evet.
Fabrikayı
Ford Otosan
aşamasına gelecek yavaş yavaş.
Evet, Otosan tabii Türkiye'de çok önemli bir marka. Ford Otosan.
Evet.
Çok gerçekten. Ben de çocukluğumdan beri bildiğim böyle hani Otosan deyince her şeyi değiştiren konulardan biri. Evet, hayırlı olsun. Umarım çok güzel olur. Sonraki haberimiz nedir peki?
Sonraki haberimiz bu uzun bir aradan sonra Türkiye'ye
Evet.
geri dönen, bizim de yakından takip ettiğimiz Chery
Doğru.
ile alakalı.
Birçok birçok izleyicinin de Don Haber'den senden takip ettiği, aslında öyle diyeyim. Çünkü herkes hatta bayilikle ilgili sorular bile hala geliyor. İkimize,
Evet,
hatta ikimize de geliyor
hala bize
yani.
geliyor,
Evet.
doğru.
Evet, ne oluyor? Döndü, ne var şimdi? Tiggo 9
Şimdi
Pro değil ama.
evet, Pro değil. Şöyle bir model var. Ya tabii şu an bunun Türkiye pazarı ile ilgili bir açıklaması
Ha,
yok, ama daha
tamam.
yeni tanıtılan bir model. Şimdi bize 3 model geliyor. O Moda 5, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro.
Telefon gibi, ne güzel.
Evet,
Değil mi? Konuşmuştuk bunu.
İsimlendirmesi biraz
Evet.
Garip yani. Telefon gibi dediğin doğru. Şöyle, Tiggo 8 Pro aslında ilk duyurulduğunda, Türkiye'ye geleceği duyurulduğunda en büyük modeliydi Chery'nin.
Ha, tamam.
Yani amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz, telefonlarda da deriz yani üst seviye, üst
Aynen.
segment olarak.
iPhone 14 Pro Max falan gibi değil
Evet.
mi? Evet, doğru.
Tiggo 8 Pro bu noktada yani başı çeken modeldi, ama şu anda Çin'de kısa süre önce Tiggo 9 tanıtıldı. Tiguan Otobüs'te mesela tasarımına baktığımızda gerçekten çok şık bir model olmuş. Evet. Biz hatırlarsan seninle Tiguan 8 Pro'nun dıştan yakından inceledik, içine oturduk, iç mekan kalitesini. Diğer iki modelin de tamam hani
güzeldi. Belli
bir kalite seviyesi var ama Tiguan 8 Pro da gerçekten aradaki...
Ki motorlar aynıydı hani öyle düşündüğümüzde.
Evet, motorlar aynı ama iç mekandaki kalite, malzeme kalitesi,
net ayrışıyor,
o dokular, evet, o tasarım hani diğer iki modelden çok daha farklıydı.
Doğru.
Tiguan 9 ondan da öte geçiriyor kalite
yani böyle
almasını.
Bakınca bu arada şey de yani dev bir SUV görüntüsü var fotoğrafta baktığım zaman bu arada.
Evet. Bu arada boyutları da Tiguan 8 Pro'dan büyük.
Hah işte evet tamam. Ya çünkü buradan bakınca gerçekten daha uzun bir dingil aralığı görünüyor. Hı hı. Yani evet güzel olmuş. Gene bir şey havası var.
Hatta dış tasarım olarak TOG'a benzetildi. Sen
evet yani benzemiyor değil. Yani böyle bakınca benziyor. Ön panjur da o kadar benzemiyor diyebilirim. Hı hı. Far biraz daha ince görünüyor. Ama tabii ya benzeşiyor. Aslına bakarsan böyle otursak zannediyorum herhalde birçok araba benzetiriz birbirine böyle.
Evet günümüzde birçok model birbirine benziyor.
Ayrışan özellikle modeller var ama yani çoğu. Hı.
Çinliler söz konusu olunca zaten biliyorsun. Şimdi biraz daha yavaş yavaş özgün modeller üretmeye başladılar ama önceden tabii hep kopya çekmekle biliniyorlardı. Evet. Bu konuda kendilerini gerçekten bayağı da geliştirdiler. Özellikle elektrikli otomobil pazarının büyümesiyle birlikte.
Evet.
Yani her gün neredeyse marka duyuruyorlar. En son mesela işte Geely, Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden yeni Milky Way miydi? Öyle bir marka daha duyurdu. İşte orta üst segment ve üst segmente kadar böyle elektrikli otomobil ve hibrit otomobil üretmek adına bir sürü marka duyuruyor adamlar.
Japonya'nın
gerçekten
da benzer bir macerası var. O yüzden bu Çin'in macerası da belki de buraya gelebilir. Çünkü Japon araçları otomobilleri içinde vaktinde hep taklit otomobil. İşte hatta öyle oluyor ki işte ne bileyim Çin işi, şey Japon işi Chevrolet falan gibi o zamanlar Amerika'da konuşulan şeylerdenmiş anladığım kadarıyla. İşte asla ben Japon malı almam falan diyenler işte filmlerde falan diyoruz çok eskilerde. Sonra o kırılıyor. Çünkü arabaları çok iyi yapmaya başlıyorlar ve tasarım da değişmeye başlayınca işte Corolla hala konuştuğumuz bir araç yani sağlamlığıyla falan. Ama vaktinde taklit araç diye nitelendirilen bir şey olduğunu ben Geleceğe Dönüş filminden hatırlıyorum hatta bu muhabbeti. Evet. Oradaki bir GP şey diyor işte Toyota olduğunu duyunca diyor ki hayatta almam ya işte ne Çin işi şey Japon işi mi hayatta sokma. Bizim tam Çinlilere yaptığımız olay yani işte Çin işi mi kesin kötüdür falan işte taklit ve kötüdür falan vardı.
Evet şimdi yavaş yavaş Volvo o algı da değişiyor.
Bunu, her şeyi değiştiriyor evet. Volvo hala şimdi konuşuyoruz yani bozulacak ama yine bir video gördüm. İşte şeyin üstüne böyle yıkılıyor ki depremden önce de beni gördü. Hı hı. O meşhur XC90'ların üzerine tuğla yüklü bir tır deviriyorlar böyle yavaş yavaş. İşte eziliyor ama hala devam ediyor falan. Yani devam ederken içinden çıkabilecek durumdasın. Enteresan sağlam yani sağlamlık deyince iş değişmeye başlıyor. Tabii Çin o algısını öyle de değiştiriyorlar.
Evet dediğin gibi hani Japonlar o algıyı kırdı. Yok estağfurullah. Japonlar o algıyı kırdı ama şu anda mesela baktığımız zaman günümüzde işte elektrifikasyonda geri kaldılar.
Evet. Tabii evet. Mesela onların da böyle bir olayı var. Çinliler de böyle saldırıyor sanki. Ne kadar enteresan. Dünya değişiyor. Evet. Ne olacak peki 9 şey mi? Var mı böyle çok öne çıkan bir özelliği?
Yani bu arada elektrikli otomobil dedik ama Tiguan 9 elektrikli bir otomobil değil.
Evet. Türkiye'ye gelenler de elektrikli olmayacak zaten.
Evet. Bizim Türkiye'ye gelen diğer 3 model de elektrikli değil ama.
İçi çok güzel.
Mesela şöyle Chery'nin şu açıklaması dikkatimi çekti. Hatta Çinli yerel medya da bunun üzerine basa basa şey yapmış. Diğer modellere göre mesela iç kalite bakımından uçurum olduğu söyleniyor.
Allah Allah.
Mesela
daha iyi olarak.
Evet tabii ki. Çok daha iyi olduğu söyleniyor.
8 Pro'yu sevdik demek ki 9'a ne yapacağız o zaman?
Evet yani tasarım mesela iç tasarım olarak da bayağı sade görünüyor. Kaliteli böyle yumuşak deri malzemeler görünüyor. Bir de renk seçimleri de güzel olmuş bence.
Çok güzel.
Şu direksiyonun rengi yani biraz tartışılır ama.
Elegans bir yorum var. Hani şu kelimeyi bulmaya çalıştım ben de. Elegans görünüyor böyle yani böyle bakınca. Basit ama hani böyle çok işte ne derler cıvıl cıvıl bir yerlerden bir şey çıkıyor değil ama demek ki fonksiyon ve bu şeyi şık tasarımı birleştiren bir konusu var. O yorumlara da bakarak söylüyorum tabii şimdi. Gene ekran zaten 8 Pro'daki gibi kenara açılıyor onu görüyorum.
Evet ekranlar artık zaten bu markalar arasında bir moda oldu böyle bitişik ekranlar. Bitişik
hepsi TOG'un olduğu yere gelecek ben sana söyleyeyim. Bütün hepsi böyle ekran olacak. Vestel'den alsınlar.
Onu da çok görüyoruz aslında böyle boydan boya ekranlar.
Değil mi? Hepsi evet. Hakikaten keyifli.
Evet. Bu arada Tiggo 9'da elektrikli bir otomobil değil dedik. Benzinli 2 litre 4 silindirli turbo benzinli motor var. 261 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyormuş. Evet. Bu arabanın Çin'deki başlangıç fiyatı da 170 bin yuan.
Çin yuanı. Çin yuanı.
Yani bizde de aşağı yukarı yani 500 bin liraya yakın, 470 bin lira civarına. 1,5
milyon, 2 milyon geliyor. Civarı bizde o zaman.
Tabii vergileri de işin içine katarsak.
Basit bir hesapla yaparsak eğer.
Evet. Vergisiz olsa ne kadar güzel.
Yani 500 bin lira düşünebiliyor musun?
Cüzi bir vergi ödesek.
Adam çünkü yani bunu orada satarken de bir şey ödüyor yani. 500 bin lira orada maliyeti
tabii,
olarak
tabii,
satmıyor
mutlaka,
ki bu.
Tabii evet.
Yani neyse şimdi oraya girmeyeceğim. Peki.
Evet, vergiler canımızı yakan
evet,
detaylardan.
Konular. Aynen. Araba deyince.
Ama özet olarak çok güzel bir otomobil
güzel.
Olduğunu söylemek
evet.
mümkün. İlerleyen dönemde Türkiye'ye gelir mi?
Bence yani... buradaki başarıya göre, satış başarısına göre gelebilir. Ki ilgiye bakılırsa şimdi bizim gördüğümüz ilgiye bakılırsa eğer fiyatlar açıklandıktan sonra da bu ilgi devam ederse başarılı olup ve gelmemesi bence şey değil.
Evet, dediğine katılıyorum. Yani şu an zaten büyük bir ilgi var.
Evet.
Yeniden pazara giriş yapacak bir marka olduğu için. Ama dediğin gibi ilginin devamını fiyatlar belirleyecek. Evet.
Land Rover'a benziyor böyle de bu arada. Böyle bakınca, yandan bakınca da Land Rover görüyorum bu. Enteresan. Ne baksak hani sen de o gün şeyi konuşurken de öyleydi ya. Buradan bakınca Porsche, buradan bakınca bilmem ne falan. Böyle hep bir şey var. Demek ki onu belki de iyi başarıyorlar, bilemiyorum. Yani böyle farklı araçlara benzeyip bir şekilde insanlarda beğeni toplayan belki de bir tasarım imza atıyor olabilirler mi diye. Hı
hı. Ama Tiggo 8
sırrı
Pro...
Sırrı buldum falan demiş.
Tiggo 8 Pro tamam, iç mekanı çok kaliteliydi. Ama mesela dışarıdan baktığımızda daha böyle geleneksel, daha tutucu bir otomobil.
Evet.
Ama bunda mesela onu aşmışlar. İç mekanı tamam kaliteli ama dışarıdan göründüğünde de çok daha modern bir otomobil.
Burada Land Rover Bog'a benzettim ben, o yüzden söyledim. Şu arka tarafı, arkaya eğilen kısmı biraz onu hatırlattı bana ama tabii o aerodinamik meseleler içinde öyle olabilir.
Gizli kapı kolları var.
Evet.
Yani bunun gibi modern detaylar gerçekten otomobili güzel göstermiş.
Aks mesafesi demin söyleyemedim. Dingil mesafesi diyorum ya.
O da
tamam.
Doğru.
O da mı doğru? Ha,
dingiller
peki, tamam.
Arası mesafe.
Tamam o zaman, peki. İyi. Neyse, kurtardı beni. Teşekkür ediyorum. Peki sıradaki haberimiz bizim çok ilgilendiren bir konu.
Evet. Neden çok ilgilendiriyor?
Çünkü Türkiye'de en çok
satan,
satan
otomobillerinden biri. Renault Clio.
Evet. Hangisi? 2024.
Şimdi makyajlanacak artık. Evet. Renault Clio 5 aşağı yukarı ne kadar oldu?
4-5
yıl, 4-5 sene oldu tabii. Pazarda. Ve artık yenilenme zamanı geldi. Ki yani bizim ülkemizde de çok popüler olan
çok,
bir model.
Evet.
Yenilendiğinde de merak ediliyor haliyle. Şimdi bununla ilgili yavaş yavaş detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da artık reklam ya da lansman çekimi için böyle yollara çıktığında bir görüntü
iyi,
çekilmiş.
Evet.
Buradan da ön tasarımı görünüyor. Yani aslında şimdi Mitsubishi Colt, yanılmıyorsam, bu Clio'yu temel alan bir model olacak. Yenilendiğinde.
Tamam.
Onun da böyle 2-3 hafta önce falan bir ön tasarımını gösteren bir görsel ortaya çıkmıştı ama tabii ilk defa böyle canlı kanlı göründüğü ilk detay aslında. Burada yani tabii ki bir makyaj operasyonundan bahsettiğimiz için çok köklü değişiklikler yok ama ön tarafta mesela bir böyle ışık imzası tamamen değişmiş.
Evet. Net olarak görünüyor bu dediğin gibi. Evet.
Evet. Bu da yani tabii ki...
Tabii bunu değiştirmeyeceklerse diyeceğim ama reklam çekimi olduğu için değiştirmeyecektir
yok,
bence de.
Yok. Bu daha değişmez zaten. Bu
bence
tasarımla
finaldir. Evet.
Mesela hani tam olarak aslında siyah, böyle koyu bir renk de olmuş. Yani tam böyle detaylar da çekimden dolayı, kalitesinden dolayı tam belli olmuyor ama hani burada mesela şey değişmiş gibi görünüyor. Ön panjur biraz daha genişlemiş gibi görünüyor eskiye göre. Tabii ki ortada böyle yeni yeni logo var.
Ben de bakayım.
Ortada markanın yeni logosu var. Yani güzel, böyle sert, sportif bir görünüm katmış bence bu ışık imzası. Sen ne dersin bilmem ama.
Evet doğru. Yani böyle bakınca ben de şu an dediğin gibi yine yani Clio daha sert hale gelmiş. Evet, onu net olarak görünüyor. Çünkü daha sert bir bakış var. Kaşlar aşağı inmiş falan.
Evet.
Böyle bakınca kenardakiler de aşağı inince yine çaprazlama. Böyle bir sportif ve sert bir havaya kavuşmuş net olarak.
Aynen.
Clio'lar da zaten bazı kullanıcılar Clio'ları zaten böyle de kullanıyorlar. Yani kullanmıyor da değiller. O sert bakış açısıyla kullandıklarını da görüyoruz. O yüzden hani motor sesini konuşmuştuk ya. Geçen gün Yiğit sen ben de konuşmuştuk. Yani böyle motor aslında öyle değil ama motorun sesi sanki Ares kullanıyormuşsun gibi geliyor diye bir konuşma yapmıştık. Herhalde böyle olursa iyice artık o havaya girilir diye tahmin ediyorum. İşte motor sesi öyle, kendisi de böyle. Tam olarak onu
bence
yansıtacaktır.
Bence şık bir tasarım evet. olmuş yani. Alt tarafta böyle bumerang mı denir? Bumerang şekilli böyle
evet.
güzel ışık, bir LED ışık imzası olmuş. Ben bunu ilk baktığımda diyorum ki bu farlar böyle bu aydınlatmalar bir yerden bana tanıdık geliyor. Nereden?
Hyundai mi yok?
Yok, daha öncesinde Renault bir konsept tanıtmıştı.
Ha güzel.
Scenic Vision konsepti
Tamam,
yanlış şey. Hatırlamıyorsam ismini. Hatta burada da gösterebilirsem göstereceğim şimdi. Doğrudan ondan alınma gibi geldi bana.
Tabii aynı, bravo. Evet.
Aynen.
Çok küçük bir fark var yani şu an
ufak
gördüğüm
bir fark
kadarıyla.
var ama
Evet.
aslında
Yok gibi yani.
baktığımda
Değil
evet.
mi?
Onda da aynı şekilde böyle bumerang
Ne
tarzı.
kadar güzelmiş. Evet. Tavsiye ederiz. Haber linklerini aşağıya bırakırsak. Evet, çok. Yani panjur aynı değil ama gerisi o ışık imzası aynı görünüyor şu an.
Evet, özellikle bu tampon kenarındaki bumerang şekilli.
Evet.
Tabii burada biraz daha farklı ama
Daha iyi görünüyor
tabii
ama
ki
doğru.
yani üretim tarafında onu biraz
Scenic de güzelmiş, evet.
evrimleştirmişler.
Dikkatimi çekti.
Güzel
Peki,
olmuş.
O zaman sıradaki habere geçelim istersen.
Tamam.
Neyimiz var şimdi?
Sıradaki
Avrupa
haberimiz.
Parlamentosu'nun evet yine bir birileri bir şey belirlemiş.
Evet.
Deadline koymuş olaya.
Zaten bu çok uzun zamandır
Evet.
gündemde olan bir konu. Yavaş yavaş böyle Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanıyor işte. Son artık bunun kanunlaşması gerekiyor falan ama büyük ihtimalle artık Avrupa Parlamentosu da onayını verdi. Bu artık tamamen kanunlaştıktan sonra.
Ne zaman? Ne zaman veda ediyoruz?
2035 yılında Avrupa Birliği üye ülkelerde yeni dizel ve benzin aslında tam olarak satış yasağı değil ama dolaylı olarak satış yasağı şöyle yani senin sattığın yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olması gerekiyor.
Yani
Sıfır
o da
emisyonlu demekti zaten içten
elektrikli
yanmalı
demek.
motorun artık bir daha
Yani bugün için
üretilememesi
elektrikli
demek.
demek. Evet, aynen öyle. Evet,
Aynen
doğru.
öyle. 2035 yılında artık Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde
Toyota sesini çok duyuramadı galiba. Hani biraz daha bu pil meselesine bakın edin falan filan meselesine galiba çok da
evet.
Dikkat çekemediler. Geçen
Yani
program konuşmuştuk.
erteleme olur mu bu konuda bilmiyorum yani Avrupa Parlamentosu da onayladıktan sonra yani ilerleyen dönemde. Çünkü 2035'e de aslında daha önümüzde uzun bir
Çok
yol
var.
var.
Doğru. Evet.
Bayağı uzun bir yol var. Bu arada 2035'ten önce de 2030 yılında karbon emisyonlarının otomobillerde yani hafif araçlarda diyeyim %55 oranında düşürülmesi gerekiyor. Ticari araçlarda bu oran %50.
Tamam.
Yani aslında 2030'a baktığın zaman da bayağı bir emisyonlarda düşürülmesi gerekiyor.
Var.
Bu da ne demek? Artık böyle hibritin iyice yaygınlaşması demek hibrit
Mecburen. Doğru.
otomobillerin. 2035'te ise artık zaten
Sonrasında
tamamen.
2035 sonrasında artık zaten yenisini görmeyeceğiz anlamına gelir. Yoksa tabii ki yollarda elektrikli, hemen benzinli ve dizel araçları zaten göreceğiz.
Hı-hı.
Ama belki bazı yerlerde yasaklayacaklar o zaman. Yani hayır olmaz, girmesini istemiyoruz dedikleri yerler olabilir belki de.
Şu anda zaten var.
Var değil mi?
Mesela Avrupa ülkelerinde bazı ülkelerde özellikle böyle şehir merkezlerinde belli bir şeyler var. Emisyon sıfır alanlar var. İşte sen diyor ki kirli aracın senin. Kirli araç diyorlar bunlara. İçten yanmalı motorlu dizel motorlu araçlara. Sen diyor buraya giremezsin diyor. Ya da
Evet.
girersen belli bir ücret ödemek zorundasın diyor.
Ha ne güzel.
Yani bu
Oh.
şekilde belli böyle temiz alan
Her
oluşturmuşlar.
türlü.
2035'e geldiğimizde ise tamamen artık Avrupa Birliği üye ülkelerde.
Valla tabii uzun bir süre varmış gibi görünüyor ama cart diye de gelecektir büyük ihtimalle. Yani 2023'ü düşünüyorum ben, hani 2023'teyiz. Ne zaman 2023 olacak falan diyordum. Geldi etti. Hani
Maalesef
evet.
evet zaman hızlı geçiyor.
Evet.
Yani bizim ülkemizde ne olur? Bizim ülkemizde tabii.
TOG belki işi değiştirir.
Yani
hani
bizim.
Onunla ilgili eğer o herkese... Herkes için olacak bir model daha önce Sion'un açıkladığı, hani herkes için olacak model 2025 sonrası mı demişti, galiba öyle söylemişti, herkesin alabileceği
2026
model 26 sonrası demişti
sanırım.
Bravo. Zannediyorum ondan sonra artık bunları konuşmaya daha çok başlarız. Belki onların işleri eğer ve diğer markaların elektrikle ilgili atılımları böyle sürerse belki bizde de bir şey duyar mıyız, ama biliyorsun bunu konuşmuştuk hala bile mesela Türkiye'de satışa sunulan arabalarda yaya koruma, işte kaza önleme gibi konuların mecburiyeti yok. Ama bunu Avrupa'da satışa çıkartmak istersen, yani Türkiye'den Avrupa'ya giden, işte Toyota fabrikasından Avrupa'ya giden arabada bunlar ne diyelim standart olarak var. Yani gönderdin, gönderirken zaten öyle gitmesi gerekiyor. Yoksa ülkeye almıyor zaten arabanı.
Aynen öyle.
Burada ise bu yok. İşte o daha bizim bire onlara geçmemiz lazım. Sonra yani, bir de onlara bakarız. İnşallah bakarız diyelim.
Bizim
buradan
elektrikli otomobil tarafında da çok yol kat etmemiz lazım. Zaten bir şarj altyapısı olarak çok gerideyiz şu anda. Hani satışları geçtim. Bir de yani yaygınlaşması için yani her ülkenin ekonomisi farklı.
Doğru.
Yani müşterilerin alım gücü farklı. Tamam. Yani şu anda bu bir gerçek. Avrupa'daki müşterinin alım gücüyle benim buradaki alım gücüm bir değil.
Doğru.
Yani orada tamam elektrikli otomobiller yine içten yanmalılara göre pahalı ama aradaki fark belli. Hani çok ufak bir fark var ve oradaki otomobil fiyatları zaten normal seviyelerde. Burada zaten bir elektrikli otomobil nereden bak şu an Zoe bile 900 bin lira seviyesine çıkmış. En ucuz otomobillerden Türkiye'deki.
900 bin seviyesi.
Tabii ki.
Çok güzelmiş.
Yani
Zoe dediğin Clio'dan daha küçük bir araba değil mi? Clio'nun elektriklisi var.
Aynen öyle. Onun elektriklisi sayılabilir.
500 bin liraya da benzinli Çin'de şey alıyorsun. Tiggo 9 alıyorsun. Evet. Başka sorum yok Hakim Bey. Tamam peki. O zaman bir sonrakine geçebiliriz bu can sıkıcı durumdan sonra. Ne dersin? Geçelim mi?
Evet. Geçebiliriz abi. Yine elektrikli otomobillerle alakalı bir konu. Az önce başta sen belirtmiştin. Yani artık markalar sıkıştırmaya başladı. Yönetimler, ülke yönetimlerini de sıkıştırmaya başladı. Çünkü
Mercedes ile Volkswagen diyor ki Alman hükümetine hadi abi biraz daha şuraya bir el at da elektrik şarj istasyonlarının sayısı artsın.
Evet.
Her şeyi ben söyledim orada. direkt haberi çaldım yani. Yazmış etmiş oradan buradan okudum. Neden? Az mı o zaman Almanya'da bu? Yani enteresan bir bilgi doğrusu bu.
Yani aslında orada az değil ama yeterli de değil. Hmm. Çünkü çok fazla bir elektrikli otomobil tarafına gelişim süreci var. Elektrikli otomobil kullanımı artıyor. Ama bunu destekleyebilecek altyapının oluşturulması ona göre biraz daha yavaş kalıyor. O yüzden markalar da bu noktada yani hem markaları sıfır emisyonlu araç üretmeye zorluyorlar.
Evet.
Ki az önce konuştuk işte 2035'te bu yasağın gelmesi. Yani yavaş yavaş çünkü aslına baktığımızda 2035 çok uzun bir süre gibi görünüyor ama marka şu anda 2035'te o yasağın geleceğini bildiği için içten yanmalı motora yatırım yapamıyor ki.
Evet.
Yani çünkü orada Avrupa'da bir geleceği yok bu motorun. Yani sen 1-2 yıl için koskoca marka 1-2 yıl için içten yanmalı motor geliştirir mi? Yeni nesil bir içten yanmalı motor geliştirmez.
Evet, geliştirmez. Doğru.
O yüzden markalar da bu noktada biraz daha zorluyorlar. Bir de şu var yani gerçekten Çinli markalar bir yandan çok bastırıyor.
Evet.
Avrupa'ya özellikle bir akın başlattılar.
4 nala geliyorlar.
Gerçekten öyle geliyorlar. Bu da biraz Avrupalı üreticileri tedirgin etti açıkçası. Çünkü bir haber vardı. Bu Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri NIO. Hı hı. Mesela yeni bir marka oluşturup daha böyle ucuz otomobil üretip Çin'de fabrika kurup Avrupa'ya ithal etmeyi düşünüyor. Yani daha
enteresan.
Ucuz. Yani şu an NIO mesela otomobilleri çok ucuz değil.
Ha, ama yani böyle
daha
yaparsa,
böyle lüks segmente
anladım.
Oynuyor. İşte 50 bin eurodan falan başlıyor otomobillerin fiyatları ama daha ucuz elektrikli otomobiller ürettiğinde ve bunları Avrupa'ya ithal ettiğinde ne olacak? Bu sefer buradaki üreticilerin iyice işi zora girecek.
Tabii.
O yüzden artık iyice bastırıyorlar ki bir taraftan şarj istasyonu konusunda da haklılar. Burada
yani böyle bakınca hani Mercedes söylemiş, Volkswagen söylemiş. Hı hı. Zaten yanına BMW'yi de alsan Almanya'nın kendisi söylemiş oluyor.
Evet, aynen baksan. Öyle.
Ne demiş? Mercedes'in geleceğinin tamamen elektrikli olduğunu altını çizdi ve bu 10 yılın sonunda pazar koşullarının izin verdiği her yerde tamamen elektrikli arabalara geçiş yapmaya hazır olmak istiyoruz dedi demiş. Hı hı. Mercedes'ten bir yetkili. Böyle bakınca bu cümle aslında senin az önce bahsettiğin işte yakın geleceğin ne kadar önemli olduğunu ve buna hazır olmak istediğini söylediği için aslında özetliyor. Özet güzel bir cümle olmuş bu. Bakalım onu da göreceğiz o zaman. İyi bir istek. Biz de Türkiye olarak bu pil haberlerinden sonra bence güzel. Neydi? Bizim Trumor muydu şeyler? True Power mıydı?
Turgo.
Turgo. Tamam,
şarj
Turgo.
İstasyonları.
Şarj istasyonları. Evet.
Evet.
O ve diğerlerinin sayısının artmasını bekliyoruz. Peki. Sırada yeni bir şey. 3008. Hadi bunu da sen söyle. Ben sustum. Tamam. Evet.
Şimdi SUV sınıfının bence en ilk tanıtıldığında böyle tasarım olarak en dikkat çekici doğru. üyelerinden biri Peugeot 3008 ki hala popüler. Ona yeni bir hibrit motor gelecek.
Aa, güzel.
Daha doğrusu sadece ona değil ama yanlış hatırlamıyorsam onunla başlayacak. 3008 ile ve 5008, arkasından 5008 de gelecek. Şöyle 48 volt hafif hibrit, yani tam hibrit değil aslında.
Evet, daha önce bunu defaatle konuştuk, hem anlattık değil mi? Evet.
Aslına baktığımızda, şöyle detaylarına baktığımızda, yani hafif hibrit desteğine sahip benzinli motorun verilerinde bir değişim yok. Burada sadece ona ek olarak böyle şanzımana entegre küçük bir elektrik motorunun desteği olacak.
Evet.
Bu da işte ne oluyor? İşte ani hızlanmalarda motora destek sağlıyor, tork desteği sağlıyor ve şehir içinde dur kalk trafikte, böyle düşük hızlardaki trafikte sadece elektrik motorunun kullanımıyla ne yapıyor? Yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yakıt tasarrufunun, yani elektrik motorunun yakıt tasarrufuna ne kadar etki ettiğini biz deneyimlediğimiz otomobillerde senle yakından şahit olmuştuk buna. Bu da önemli. Tam hibrit olmasa bile aslında 48 volt hafif hibrit olmasının da etkisi var. Mesela marka Peugeot burada %15'e varan yakıt tasarrufu
çok
vaat ediyor.
Çok iyi, evet.
Eğer gerçekten böyle olursa bence şehir içi kullanımda, ki bu %15'e varan yakıt tasarrufunun zaten hani %60'ı 70'i şehir içi kullanımda.
Çok
çünkü
doğru.
Şehir, yani otoyol kullanımında
tabii
değişen bir şey yok. Sen aynı hızlarda seyrediyorsun. Bu sefer ne olacak? Yine benzinli motor çalışacak.
Öyle.
Yani
doğru,
elektrik motorunun pek bir faydası olmayacak. Burada öne çıkan detaylardan biri hibrit sistemde 6 ileri çift kavramalı şanzımanın kullanılacak olması.
Ha, çift şey, bu, gene görüyorduk bunu zaten değil mi?
Evet, yani bir değişim aslında. Peugeot 8 ileri otomatik şanzıman kullanıyordu. Burada çift kavramalı şanzımana geçecek olması
çok enteresan.
Böyle biraz soru işareti yaratıyor. Ama yani burada gerçekten artık deneyimledikten sonra göreceğiz nasıl, yani bu benzinli motorla yeni şanzımanın nasıl eşleştiğini, nasıl bir performans sergileyeceğini.
Tam artışa alışmışken tersine enteresan geldi bana da şu an, doğru.
Evet. Yani çünkü Peugeot modelleri şeyle biliniyor, motor şanzıman uyumuyla biliniyor ve tork konvertörlü şanzıman, EAT8 şanzımanı var.
Evet.
O şanzımanlarla biliniyor.
Benim de kullandığım.
Evet, o şanzımanlarla seviliyor aslında. O yüzden böyle çift kavramalı şanzımanı geçiş konusunda aslında biraz soru işareti yaratıyor ama yani bence
kötü olacak değil,
gerekli
değil mi?
Şeyler alındıktan sağlandıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bir de motorda zincire geçiş yapılıyor. Trigger zincirine geçiş yapılıyor. Bu da daha dayanıklı ve düşük bakım masrafı için yapılan bir adım.
Vay be. Güzel haber.
Evet. Onun dışında
kayışlı zincir.
Aynen öyle. Elektrik motoru, burada küçük bir elektrik motor olduğunu söylemiştik şanzımana entegre. Elektrik motoru maksimum 28 beygir güç ve 55 Nm tork üretiyor. Yani çok etkili bir motor değil.
Yani
zaten
ama
sistemin adı da hafif hibrit zaten. Yani mild hibrit olarak geçen sistemden. O yüzden yeterli. Bu araç çok uzun süre batarya kapasitesinden de dolayı. Bataryası da çok küçük çünkü. Mesela tam hibrit modellerdeki kadar bir batarya yok. O yüzden hani çok uzun süreler elektrikli modda kullanılmayacaktır ama hani şehir içinde yine ufak bir yakıt tasarrufu için.
Dur kalk sırasında seni rahatlatacak konulardan bir tanesi.
Evet. Yani aslında burada yakıt tasarrufundan da ziyade markalar artık hani emisyonları bir nebze olsun azaltabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
Hem kurallar çerçevesinde hem de kural olmasa da, çünkü yani o mesela en çok kirliliğini hissettiğin, biz yaya olarak diyelim yürürken veya arabada otururken ne yapıyorsun? O işte şehirdeki en kalabalık trafik noktalarında o mazot veya benzin kokusunun, o işte egzoz gazlarının etkisini en çok oralarda hissediyorsun. Oralarda da aslında bunun devreye girmesi demek, elektrikli motorun devreye girmesi demek, arabadan duman çıkmaması demek. Bu da zaten aslında çok basit bir anlamda cevap veriyor bize.
Tabii ki. Bu arada bu, evet, dediğim gibi 3008 ve ardından 5008'de kullanılacak ve markanın diğer modellerine de yavaş yavaş yayılacak. Markanın diğer modelleri işte 208, 308.
Onunla beraber çok büyük ihtimalle PSA'daki bütün gruptaki işte EAT8 kullanan tüm araçlar için aslında geçerli olacaktır büyük ihtimalle.
Evet, yavaş yavaş diğer bütün
yani ürünlerden. Yani Citroen'de, işte ne bileyim Opel'de diyerek devam edebiliriz. Okey, peki.
Aynen öyle.
Diyorsun ki sıradaki habere geçelim. Peki. Mesela bu Volkswagen'in fiyatları yükseltme kararı bayileri kızdırdı diye bir şey var. Sanki sen de tam onu mu açıyordun? Ne güzel.
Aynen öyle.
Süper. Tamam. Ya bizi de kızdırabilir bu yani. Bizim de çok hoşumuza giden bir durum değil.
Evet.
Ama
Ne
neden?
yazık ki.
Yani fiyatları arttırma kararı.
Ya şimdi Volkswagen şöyle bir şey yapmış. Bayilere tabii
Çok
Alman
iyi.
medyanın eriştiği bir belgelere göre bayilere bir bildirim göndermiş fiyatları arttırma kararı ile ilgili. Fiyatlarımızı enflasyon, artan enflasyon nedeniyle %5'e
Evet.
yakın arttıracağız. Haberiniz olsun diye bir böyle bir
Sonuna
bildiri
kadar bekleyip
göndermiş.
sonra mı söylesem, şimdi mi söylesem acaba?
Şimdi söyle.
Yani sen %5 içinde biz ne yapalım Allah aşkına sevgili Almanya'daki bayiler, tepkilisiniz, biz ne yapsak acaba? Bize bir baksanıza, şöyle son bir seneye, 2 seneye bir baksanız. Hani koronavirüsünden başlayarak, hani işte çipi yok, bir şey yok, gelmiyor araç falan filan diyerek geldiğimiz nokta bizim. Hani zam artık saymıyoruz yani, yüzde kaç falan diye bakmıyoruz yani artık
Maalesef.
hani. Neyse, buradan buyursunlar.
Bize böyle artık aylığı da geçtik.
Tabii
15
canım.
günlük böyle %4, %5 zamlar
Aldın
maalesef.
aldın olayı ya. Biz de artık böyle şey gibi yani, bildiğin psikopata döndük. Alabildik mi? Aldık. Oh tamam, Allah'tan aldık falan. Borcu harcı artık onu bir şekilde halledeceğiz falan yani.
Evet. Parası
Evet.
olan da alamıyor bu
Tabii
arada
tabii.
yani.
Ya, bu, o da var. Bir de o
İnsanlar
var. İşte.
aylarca
Evet.
kuyruk bekliyor ya. Hani bayiye gidiyorsun, araba yok.
Aynen. Şimdi burada bir röportaj yaptık. O henüz yayınlanmadı. Bugün yarın yayınlanır. Bundan önce olmayabilir ama. Sevgili Çelikkol, inadına şimdi adını unuttum, Carvak'tan, Carvak CEO'su, o dedi ki, Bülent Çelikkol diye isim geldi, Mehmet
Mehmet.
Çelikkol, Mehmet Çelikkol, onunla konuşuyorduk, onunla konuşmamızdaki söylediği şeylerden bir tanesi, hangi marka olduğunu söylemedi, büyük şirketlerden birinin CEO'suyla yaptığı konuşmada aslında bu düzende daha iyi araba üretebildiklerini ve daha iyi satabildiklerini görmüşler. Dolayısıyla artık işler normale dönse, çipler normal gelmeye başlasa bile artık bundan vazgeçmeden bu sistemde satış yapmaya devam edebileceklerini söyledi.
Eyvallah
Dolayısıyla
olsun.
işler aslında bundan sonra hep böyle devam edebilir. Çünkü otomobille hep bir talep var. Hiçbir düşmüyor, etmiyor. Yani daha
Evet.
az yani daha az satılıyor tabii ama anlaşılan o ki daha rahat satıyorlar. Dolayısıyla da bu işin böyle sürebileceğini ve farklı noktalara odaklanabileceğini söylemiş o CEO. Belki de işler bundan sonra böyle gidecek. O yüzden belki de, tabii Türkiye için özelinde söylemek lazım, belki de araçlar daha da pahalı hale gelecek. Bilemiyorum. Böyle bir ayrı
Umarım
bir
böyle
özür. Umarım
gitmez.
gitmez. Evet.
Maalesef yani. Bir de şöyle bir şey de var. Bayiler Volkswagen'in bu kararına şaşırmış. Neden? Çünkü zaten hani artan fiyatlardan dolayı talep düşüyor. Düşen bir talep var. Yani bizim talep düşüşüne karşı fiyat azaltmamız gerekirken biz fiyat arttırıyoruz diye böyle bir şaşırmışlar
Evet.
yani. Çünkü gerçekten bariz bir şekilde düşüş varmış fiyatlarda.
Evet. Yani bu hani hem düşüş var hem bu acaba bilemedim. Ama tabii onlar da sattığının yerine koymayı düşünüyor. İşte işler demek ki karışıyor. Çok ilginç
Evet,
gerçekten.
Volkswagen elimizden gelen bir şey yok demiş. Hani biz her şeyimizle bunu mümkün olduğu kadar az yansıtmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli tedarik konusunda uzun vadeli kontratlar yapıyoruz. Verimliliği arttırmaya çalışıyoruz ama hani bunların totalde yansıması belli bir seviyede oluyor diye açıklama yapmış.
Türkiye'deki bayilerle ilgili otomobil fiyatlarını, mesela diyelim ki üst düzey bir otomobil aldın. Yani gittin işte 2 milyarlık bir araba aldın diyelim ki. Bu 2 milyarlık arabadan bayinin kazandığı fiyat ve bayinin kazandığı paraların çok komik rakamlar olduğunu daha önce duymuştum. Hatta bunu bir yerden de teyit de ettim. Yani diyelim 2 milyarlık araç aldığı zaman, işte 1,5 milyarlık bir araç aldığı zaman kazandığı para diyelim ki işte ne diyeyim, 100 bin lira, hani pardon, ne 100 bin lirası, hani 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir rakam. Yani 1000 liralık, işte bin ne oldu, 1 milyonluk, milyar nereden çıktı ya, iyice şeyden, o milyon milyar şey vardı ya, ona döndü. 1 milyonluk arabada diyelim ki 3 bin lira para kazanıyor. Ya şimdi diyorum ki yani, koskoca bayi 3 bin lira para kazanmak için 1 milyonluk arabayı satmak için uğraşacak ve ondan da 3 bin lira para kazanacak. O zaman niye bunu tutuyor? Yani bu kadar büyük galeri işte bir şey yapacak edecek, onu saklayacak. Ya yani onunla niye uğraşsın ki adam diye düşünüyordum ben. O yüzden mutlaka başka bir şey olmalı gibi diyordum. Oradaki açıklamada şu: servisler aslında. Yani
Evet.
araba satışından değil ama servisten para kazanıyoruz konusu var. Çünkü işte arabayı aldığı yere kişiler daha bağlı kalıyor. İşte tamirini, şusunu busunu, en azından garanti döneminde belki. Sonra da bir süre daha orada yaptırıyor diye bir konu var. Bayiler aslında acaba bilemiyorum, orada farklı bir fiyat stratejisi mi var? Yani %5 arttığı zaman aslında daha az araba satacağı zaman belki üzülecek mi bilemiyorum. Belki de Türkiye'deki durumla orası böyle de farklıdır. Onu bilemediğim için ayrıca bir şey söyleyeyim. Komik bir durum ama hani 1 milyonluk araba alıp da 3 bin lira para için orada bir kişinin uğraşması da şey geliyor bana, garip geliyor.
Evet, yani oradaki bayilerle bizim bayilerimiz arasında fark olabilir. Çünkü son zamanlarda biliyorsun bize bizim Türkiye'deki bayilerle ilgili hani kötü şeyler ortaya çıkıyor. Bu evet, araç bulunduğunda evet, zaten sıkıntı var. Bir de hani bayilerin araç
stokçuluk ve yaparken
ekstra elden para istemesi,
hava paraları
üzerine
falan değil mi?
Tabii ki yani bunları çok duymaya başladık. Yani
evet,
atıyorum 1,5 milyonluk araba alıyorsun ama işte bayiye de sen ekstra 100-150 bin lira para veriyorsun. Hani bu tarz olaylar yaşanmaya
tövbe
başladı. Hoş
ya,
değil.
Evet. Gerçekten hoş değil yani. Hani
maalesef.
Hani para kazanamıyorum, oradan da gol atayım düşüncesi mi diyeceğim? O da değil. Yani para kazanıyorsundur zaten. Yani illaki bir şeyden kazanıyorsundur ki bayiyi almışsındır. O hava parası meselesi gerçekten ben evet, de duyduğum zaman irkilmiştim.
Yani düpedüz fırsatçılık, evet, maalesef. Fırsatçılık. Bunlar başka bir şey değil yani.
Yeni fiyatlar Almanya'da 23 Şubat'tan itibaren geçerliymiş. Yani evet, biz bunu yaparken
tam
şu an
bugünden
itibaren geçerli. Yarın siz bunu izleyeceksiniz sevgili seyirciler, umuyorum.
Mesela Golf tarafında
Almanya'daysan evet,
bunun yansıması işte yaklaşık 1600 euro zam olarak yansıyacak. T-Roc fiyatına 1500 euro civarında bir zam gelecek.
TL'ye çevirirsen etkili oluyor ama euroya da kaldığı zaman pek etkili midir bilemem. Yani araba alacak kişinin aşağı yukarı oradaki kişilerin hani 3000 lira daha fazla veriyor olacağını düşün. Onlar için hissedeceği bu.
Evet.
Yani aşağı yukarı 1,5'la çarpsak 3000 lira daha fazla verdim. O yüzden hadi bir daha tekrar Türkiye davetine o zaman geçerli
bize
kalalım.
Bunun yansıması
hani gel
çok
bakalım
kötü
acaba
olur.
Nasıl oluyor yani.
Maalesef aynen, yansıması çok kötü olur
bunun. Evet. Tatsız başladık, tatsız bitiyoruz mecburen.
Ne yazık ki.
Evet, yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler, ağzına sağlık, bilgine
ben
sağlık.
Ben teşekkür ederim abi.
O zaman haftaya görüşmek üzere diyoruz sevgili seyirciler.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.